Ayrım 2.
Ben onu göreyim, ağzım açık, susayım. Beni sevmiyor, ben onun yanında sıska bir kediyim. Canı her istediği zaman beni, benim her şeyimi, çarçur edilmiş 20 yılımı, korkularımı, gizli ve keyif verici zehirler gibi titreyerek ektiğim, büyüttüğüm, kullandığım hayallerimi, küçük parmağının çengeline takarak istediği yere götürebilir. Yapmaz ama, aklımdan bile geçirmez yapmayı. Beni sevmiyor, sevmeyecek. Oysa ben o içimde parıldadıkça Ayasofya'ya bir omuz versem denize kaydırabilirim. O bana bir kere gülümsesin diye beynimi kafatasımdan boşaltır, geri kalan ömrümü kafatasın içi rüzgarlı bir gölge olarak yaşayabilirim. Tut ki yaptım, tut ki Athena bana gülümsedi. Çevresi mor mor çizilmiş fırlak ağzında uykulu bir gülümseme belirdi. Neye yarayacak? Hala işsizim, iş bulacağım da yok. Zehra olmasa sokaktayım. Otelden attılar, 6 aylık borcum birikmiş. Soğuk, rutubet her yanımdan iliklerime işliyor. Göz bebeklerim ufalıyor, hayal kuruyorum. İstanbul eşekçesine üşüyor ve yağmur tükürüyor. Kahveler nemli kumaş muşamba ve ıslak cigara kokuyor. Zillinin yüksek kaldırımdaki kahvesine düşüyorum. Beni orada artık kimse sevmiyor. Yüzüme bile bakmıyorlar. Sana yaptıklarımdan sonra içeriye aldıklarına şükür. Sen tam 15 gün sonra sırtında yine eskisi gibi o siyah muşamba, kaşların gözlerine bulaşık, ağzından burnundan buğular salıvererek kapıdan gireceksin. Ulan zilli diyeceksin, adamın dudakları soğuktan birbirine yapışıyor. Zilli fincanlarını kaşıklarını güldürecek. Ya ben? Ben gözlerimi camlardan ayıramam, korkarım. Sadece camlar, yağmur. Bir de ne ensemi bir alev gibi yalayıp geçen Athena. Yarın Rıdvan'la buluşuyoruz, hani şu kravatlı köpekle. Ellerini iç ceplerine, yan ceplerine, kıç ceplerine sokup çıkaran, düşük gözlerini kaydırarak ağlayan. Yok, marangozluk etmiyor şimdi, film artisti oldu. Herkes şaştı bu işe. Bazı filmlerde kötü adamların yardakçısı olarak meydana çıkıyor ve mahalle sinemalarında törenle ıslıklanıyor. Dün gece rastladım, yeni bir film çevrilecekmiş, oyuncu lazımmış. Parlak bir çocuk dedi, arayıp duruyorlar. İstersen yarından sonra gel seni yazıhaneye bir götüreyim. Pis ellerini yeniden bütün ceplerine soktu çıkardı. Bir tutarlarsa dedi işin iş, film Antalya'da çekilecek. Hiç gittin mi sen Antalya'ya? Ben gittim bir kere filmden, öyle güzel yer ki. En mükemmeli bu, Antalya'ya gitmek. Dün geceden beri tabii, büyük sinema artistiyim. Giyiniyor, kuşanıyor, gala gecelerine gidiyorum. Millet benden imza alabilmek, elime olsun dokunabilmek için birbirini çiğniyor. Afişlerde adam boyu harflerle isimlerim, yanakları cırlak boyalarla boyanmış resimlerim. 4. filmimden sonra bir gece Beyoğlu'nda bir yerde Athena'yı kıstırıyorum. Beni görünce taş kesiliyor, gülmesi donuyor. Dudaklarını yine çizmiş ama garip bu ya, siyah bir kalemle çizmiş bu sefer. Hem kaşlarını da kırmızıya boyamış, suratına tükürüyorum. Haydi oradan sen de pis çengi. Tam 2 hafta, 15 gün, bugünü sayma 14, günler de iyice kısaldı. Gözlerini kapatıyorsun, bir açıyorsun ki elektrikler yanmış. Bütün yüksek kaldırımda bir sahne dekoru yıkılırmış gibi. Dükkanlar örtülüyor, sergiler toplanıyor. Seyyar satıcılar birer ikişer kayboluyorlar. Yalnızlık, kaputları sırsıklam askerler. Üstü başı pis, dişleri çürük, sesleri yırtıcı orospular. Sıkıntılı pencerelerden saçları bigudili Yahudi kadınları memelerini sarkıtıyor. Athena neredesin? Bir gece ya da bir sabah sırtında kazak, ayağında pantolon, prova yaparken dön ve bana gül, o kadar. Yalnızca gül, ben derhal oracıkta diz çökeyim, tapınayım. Athena diyeyim, Athena. Athena bana hiç gülmeyecek. Sen gelecek, beni hiç affetmeyeceksin. Suçluyum biliyorum ama istemiyordum. Aklımdan geçirmiyordum. Bu kadar yıllık münasebetimiz, bana ettiğin bunca iyilik, sendeledikçe elimden tutuşun, alnımın ortasında yazılı. Hiçbir vakit unutmadım. Nankörüm belki, belki aşağılık herifin biriyim. Onun için gel ve yanıma bırakma. Böyle bir gece bulutlar gürül gürül sabaha doğru akarken ayağıma keskin bir yokuşta çelme tak. Ya da etime 2 çelik mermi göm, ödet bunu bana, burnumdan getir. Yoksa gelip masama oturmana, yaptığım kalleşlikten sonra kaşlarını yıkıp gururlu gururlu gülümsemene dayanamayacağım. Ümit şair Turgut'un bıyıklarını inatçı bir sinek gibi teninde duyuyor. Burada hafif nemli toprağın üstünde ağaç karanlıklarının arasında dans etmek isteyen o. Neden istediğini kestirmek de zor değil. Yüzü ışığa döndü mü açık mavi gözleri cam diriliğiyle parlıyor. Renkleri de değişiyor biraz, acı bir tirşiye dönüyor. Fakat asıl bıyıkları, kırçıl, kalabalık çok. Arada bir esiveren şu sarışın erkek kokusu yok mu? Ümit kadınlığının mıknatıslı ışıklar kusan bir kıbrı yılanı gibi uyandığını, kıvrım kıvrım ayağa kalktığını mertçe kabul ediyor. Aman öpecekse öpsün. İçi sıra başka bir bakıma daha ağır bir tartışma. Çapkınlığın hiçbir rolü yok. Zaten çapkınlık ne? Erkeklik dersen Mahmut daha mı az erkek? Peki ne? Lise aşkları yaşını geçeli çok oldu. Turgut'un bıyıkları bu defa ağzına sokuluyor. Ümit başını hafifçe eğiyor, o kadar. Öpecek, öpsün diye bekliyorum. Beni Mahmut da öptü. O hatta birçok sebeplerden daha ciddi bir adam, daha sağlam bir erkek. Bu, üf, bu aylak ve vizyo gözleriyle, ahlaksız dudaklarıyla, bıyıklarıyla durmaksızın kirli ve karanlık bir şeyleri ima ediyor. Yoksa beni tutan bu mu? Halil'in bir sözünü hatırlıyor, diyor. Sen İstanbul için artık fazla alafrangasın. Orası sana fazla hafif ve alaturka gelecek. Sen oraya ağır ve yabancı geleceksin. Haydi öpüştüler. Ümit uzamasına fırsat vermedi. Turgut'un dudakları sırnaşık, yapışkan, fazlaca ıslak. Karanlıkta yapraklardan tek tük süzülen yağmur damlalarının altında dansa devam ediyorlar. Şair Turgut yeniden harekete geçmeyi düşünüyor. Pekala öpüştük sesini çıkarmadı. Hazır tarafı anlaşılan. Yine de ürkütmeye gelmez. Bakarsın. Burnunu Ümit'in kulağına yaklaştırıyor yarı fısıldayarak. Bu gecenin diyor tabiatı başka, dokuması değişik. Herhangi bir İstanbul gecesinden farklı. Siz Paris'ten bir gece getirdiniz, müzikle dolu bir sonbahar gecesi. Onu yaşıyoruz artık. Yarın sabah yeniden kendimizden tiksineceğiz, her şeyimizden. Ümit kendi kendine, işte bu diyor, asıl yeni olan. Turgut hangisi diye soruyor. İşte bu, bir yerli film aşkından kurtulmuş olmak. Ya da ne bileyim, Alaturka bir Jean Premier'den belki. Her insan kafasının kuruluşuna uygun bir romantizmin tutsağı. Başka bir romantizm. İsterse büyük ve milli olsun, benim için bayağı vulgar. Turgut böyle bir söz beklemiyordu, şaşırdı. Bunlar dedi bana değil. Ümit size değil dedi, kendimle konuşuyorum. Bir ressam var, bir de gazeteci, üçümüz konuşuyoruz. Siz yoksunuz. Hayır, varsınız varsınız ama ses ve fikir olarak değil, boşlukta kapladığınız yer olarak varsınız, ağaçlar gibi. İçinden tamamlıyor. Halil'in dediği doğru. Mahmut bütün önemine rağmen benim için Alaturka ve Bulgar. Şair Turgut bütün önemsizliğine rağmen alımlı ve çekici. Partiyi kaybediyorsun Mahmut. Birdenbire burası soğuk dedi, gidip bir şey içelim. Gittiler. Yağmur geceye yenilmişti. Evrenin dipsiz bucaksızlığından püskürme, krom ışıltılı yıldızlar, karanlığı kütür kütür deliyor, ıslanmış göğüs geçirip duran ağaçların üzerine sarkıyordu. Bazıları insanı sırtını üşütecek kadar yakındı. Cazı ve salonu aydınlatan ışıkları söndürüverseler, yeri gökten ayıran, ona evrenin koynunda taşıdığından başka ve uydurma bir anlam veren sınırlar, göz açıp kapayıncaya kadar silinecek, dünya diğer yıldızların arasında kendine ait olan yeri alacaktı. Ümit bir ara evrenin derin sessizliğini duyar gibi oldu. Ansızın cazı susturmak, dans edenleri dağıtmak, ışıkları söndürüp karanlıkta bir başına sadece kalbinin atışını ve sessizliğin akışını dinleyerek sabaha kadar oturmak hevesine kapıldı. Bak gör işte, kendini nasıl ötekilerden ayırıyorsun, nasıl onları bir yana itiyor, kendince zamanın her lokmasına ayrı bir tat vermeye uğraşıyorsun. Uyuşamayışın bundan. Onlar böyle bir kış başlangıç gecesini, incecik yağmuru görmüyorlar, sen görüyorsun. Onlar küçük flörtlerini kesip biçiyorlar. Onlara var mı caz, var mı dans etmek, var mı Ayten'in tuvaleti, Gülümhan'ın belinin inceliği, var mı bu mevsim gösterilecek filmler, Taksim Gazinosu'ndaki defile, Perihan'ın düğünü, Dior'un kış modelleri. Sana bıraksalar ışığı kısacak, gökyüzünün derinliklerinden düşmüş, düşmekte olan bir meteor gibi sabaha akacaksın. Küçümsemeye imkan yok. Sizi bu kadar uzun boylu meşgul edebildiklerine göre demek hala hayatınızda bir yer tutuyorlar. Kendi kendinize konuşuyorsunuz ve onlarla konuşuyorsunuz. Ümit kibritin alevini üfledi. Kimlerle dedi, ben mi? Evet, siz bir ressam ve bir gazeteci, hani içinizde yer tutan. Tuhaf değil mi? Birinin eksikliğini duyuyorum, ötekinin fazlalığını. Eksik olan gelip boşluğunu doldurmuyor, fazla olan gidip yerini boşaltmıyor. İkisinin arasında kötü, sevimsiz bir yerdeyim. Arkasını için için sürüp götürüyor. Mahmut'la boşuna vakit kaybedip durdum. O beni kafasını alacağı kadın yapmaya uğraşıyordu. Ben onu kafamın alacağı erkek yapmaya uğraşıyordum. Gerçeği daha başlarken görebilmiş olsaydık 2 yılımız boşuna harcanmış olmayacaktı. Sonra yine Halil, kadife gözlerini büyük büyük eğmiş, paletinde bir eflatun tutturmaya çalışıyor. Donuk, sızlayan bir eflatun. Seni kıskanıyorum bir bakıma, dönmeye karar verebildin. Daha önemlisi dönebiliyorsun. Ben... Benim için imkansız, bitti, içimden geçirebilirim belki, hiçbir zaman yapamam. İstersen kız, bağır, ayıpla. İhtiyatlarım teşekkür etti artık. Kemikleştim bir kere. Hem orasıyla bağdaşamadıktan sonra dönmem neye yarar ki gözüm? Sen mesela emin misin bağdaşabileceğine? Kamuran'ı düşün, Oflazoğlu'nu. Gitti İstanbul'da bir iki ay barınamadı, döndü. 5 yıl Paris'te yaşadıktan sonra sen İstanbul için fazla alafrangasın. Orası sana hafif ve alaturka gelecek. Sen... Mahmut halbuki küçük parmağındaki bakır yüzüğü çeviriyor gizli gizli gülümseyerek. Sen diyor hem kendini beğenmişsin hem egoistsin Ümit. Kibirlisin çünkü daima kendini başkalarından ayırıyorsun. Egoistsin çünkü başkalarıyla olan münasebetlerini isteklerine göre ayarlıyorsun. Gururun da kendini memleketinden kopar. Egoistliğine zevkine uygun başka bir memleket seç ve orada yaşa. Bu işin kolayı. Elini avuçlarına alıyor, biraz daha yavaş, işin tuhafı diye sürüp gidiyor, at koyamadığın bir sorumluluk duygusu taşıyorsun sen. Seni İstanbul'a çeviren bu, ama burada bir yandan memleketini yabancı gözüyle görmekten kurtulamıyorsun, bu sana tersine bir özlem çektiriyor, öte yandan buna benzer bir ruh halini, daha kötü şartlar altında yaşayan çevrenden tiksiniyorsun, bu da kötümserleştiriyor. İstanbul sana hafif ve alaturka gelecekmiş, laf. İstanbul sana ağır ve başa çıkılmaz bir vazife gibi geliyor. Alkol ve uykusuzluk Turgut'un gözlerindeki diri maviliği açık, örümcek örümcek bir kan kırmızılığı işlemiş kulağının dibinde, sizinle diyor, aynı zamanda Paris'teymişiz. Ya da Montparnasse'da bir oda uydurmuştum diyor, gara 2 adımlık bir yerde. Fakat bilir misiniz bazen Paris'e gitmekle yanlış bir iş yapmış olduğumu düşünüyorum. Evet iyi yaşadık, çok şey de gördük. Saint Germain de Pre'nin en müthiş günlerine yetiştik. Elimizde yine de bir şey kalmadı. Dönüp geldik köz köz. İşimizi ona göre düzenleyip kapağı Amerika'ya atabilseydik. Öbür taraftan Ümidi bütünüyle gözlerinin içine yerleştiriyor. Gülümhan bu kızı tanıyamamış ya da yanlış tanımış. Keleşoğlu'nun kızı Ümit. Paris'te yıllarca kalmış, flörtçü diyorlar. Yok canım, bunların dışında bu kızın manevi bir ağırlığı var. Onu bütün dış uyumuna rağmen şuradaki çevresindeki kızlardan daha güçlü, daha imkansız kılan bir ağırlığı. Kollarının arasında tutuyorsun, dans ediyorsun, öpüyorsun hatta, ama o daima senin dışında kalıyor, baş eğmiyor. Ezilmiş sayamıyorsun onu bir türlü. Bizim kızların çoğunu bir kere öptün mü parti 4'te 3 kazanılmış demektir. Bu kıza işlemek kolay olmayacak. Olmasın, uğraşmaya değmez mi? Koskoca Keleşoğlu milyoner, bırak onu değişik bir kız, uzun ve ince esmer. Yüzünü burnu bozuyor, gözleri ve ağzı kurtarıyor. Hiçbir zaman hiçbir sebeple profilden bakılmayacak. Daima karşısından, daima gözlerine, gözlerine. İri, hafif, çekik, rengi belirsiz. Ben güzel bir kız sayılmam. Cihanna'ya rastlamasaydım o bana bir genç kız için güzelliğin her şeyden önce bir iç kuruluş meselesi olduğunu anlatmasaydı, hala daha kendimi dam dösü yana giden çelimsiz kara kuru kız saymaktan şüphesiz kurtulamayacaktım. Güzellik dedik mi biz ya aklımız detay güzelliklerine takılır, göz güzellikleri, ağız güzellikleri, burun güzellikleri aranırız. Ya da ölçülü güzelliklere saplanırız, %1 simetri, vücutla bir orantılı hesaplar dururuz. Fransa'ya gitmeden önceki halimle ben her iki bakımdan da 5 para etmezdim. Sonra Cihanna'yı tanıdım, o bana bambaşka sorular üzerine kafa yormayı öğretti. Sen kimsin Ümit, sen ne biçim bir kızsın, hangi kişiliğin insanısın Ümit? Ümit, başkalarını özenmeyi bırak, kendini ara. Yapayalnız yaprak yaprak dökülen bulvarlarda dolaşarak portroyere uzanır, kendimi ve iç güzelliğimi bulmaya çalışırdım. Tabii yine Cihan'la beni tuttuğu gibi ilk rastladığı berbere sokup saçlarımı oğlan çocuğu kestiren, kaşlarımı kuş gibi inceltmekten vazgeçiren, az ve hafif boyanmayı kişiliğimi sözlerimle, hareketlerimle, sesimle kurmayı öğreten, daha daha çok paralardan az paralara, incik boncuk ışıltılarından basit ve sade çizgilere, sözün kısası kuklalıktan gerçek kadınlığa doğru bir sokuluş. Ben hala güzel bir kız sayılmam. Birçokları beni yeter derecede kadın bulmuyorlarmış. Yalan, aradıkları kadın değil bir kere. Onlar etli butlu, süzgün gözlü dişiler arıyor. Ben o değilim, alaturkası da değilim. Lepiska saçlarımı gerdanıma döküp mehtap gibi sırıtmıyorum. Alafrangası da değilim. Bir bulut gibi salına salına dolaşmıyor, burun yırtan parfümler dağıtmıyorum. Ben katı ve sağlamım. Bıyıkları bütün bütün ağzında Turgut büfede aynı içki şişesine Gülümhan'la birlikte uzanıyor. Gülümhan'ın aydınlatmayan fazla hesaplı kitaplı gülümsemesi uzun sürmüyor. Uçuyor hemen. Yüzünde tekrar o uzun ve çekik o örtülü vamp çerçevesi. Yağmuru nasıl buldun Turgut? Kararsız, hızlı ve güzel. Eğleniyorsunuz ya. Şüphe mi var? Bıyıklarını kızın çıplak omuzlarına yıktı. Sana dedi bir şey diyeyim mi? Ümidi anlattığın gibi bulmadım. Değişik bir kız. Bir takım saçları azalmış, dudakları pembe, kibar çocukları geliyor, Gülüman'ı çeviriyorlar. Ellerini tutuyor, kollarına giriyorlar. Kız gitmeden uzun kirpiklerini dört tarafa saçıyor, kendinden emin. Değişiktir diye cevap veriyor, hayli. Sonra caz ansızın ayaklandı. Turgut kanlı sarhoş gözleriyle bu pırıltılı ayaklanmaya damga damga katıldı. Ümit'in elindeki içki bardağını almak için uzanıp sordu. Dans ediyor muyuz? Dans etmek mi? Al beni kollarının arasına, çığlıklarını ucu sivri kazıklar gibi gecenin ensesine çakan, bu zır deli cazın havasına girelim, orada öp, öp ve sus, Allah belanı versin. Gülümhan beni anlamıyormuş, Gülümhan beni anlayamaz, anlaması da gerekmez. Ben kendimi mükemmel anlıyorum, Mahmut beni mükemmel anlıyor fakat kabul etmiyor. Mutlaka bir tarafımdan tutup çekiştirmeyi iş ediniyor. Halil de anlıyor beni, anlıyor ama o da hep dışımda kalıyor. Ne kadar sokulsam, ne kadar hayatının çemberi içine girsem, bir de bakıyorum o yine ne yapmış, yapmış hayatıyla benimkisinin arasına bir perde çekivermiş. Halil ilgisiz, beni anlıyor ama ilgilenmiyor. Gidiyorum reddetmiyor, gitmiyorum çağırmıyor. Mahmut tersine, anlıyor ve beğenmiyor, değiştirmeye çalışıyor. Üstüme geliyor hep. Gülümhan anlamaz, anlayamaz. Sen de anlayamazsın. Bıyıklarını diken diken yüzümde dolaştırırsın, kolun belime dolanır, belki karanlıkta bir şeyler hissettiğin olur. Fakat sen de beni anlayamazsın. Ümit tekrar nemli ve soğuk ağaçların altında baş başa dans ettiklerinin ancak farkına vardı. Ufak ufak başı dönüyordu. Karanlığın cömertliği, gecenin serinliği, ara sıra yaprak uçlarından akıp gelen damlalar içini değiştiriyordu. Deminden beri gözleriyle konuşup durduğu yıldızlar telaşlı gece bulutlarının tuzağına düşmüş kaybolmuşlardı. Göz bebeğini ıslatacak bir tek fakir yıldızı bile olmayan kötümser bir ümit. Kırçıl sarı bıyıklarını uzatıp uzatıp dudaklarına değdiren, diri ve çakmak çakmak gözlü bir adamın kolları arasında kötümser. Eğer Turgut sahiden dedikleri gibi şairse onun ve herkesin yanında ne kadar detaşe olduğumu anlamalı. Ben bir köprünün üstündeyim. Köprünün bir ucunda Mahmut, bir ucunda Halil. Halil'i tutmak için ona gitsem uzaklaşıyor. Mahmut beni tutmak için bana gelse uzaklaşıyorum. Kendi kendine itiraz etti. Mahmut beni hiç mi hiç ilgilendirmedi. İlgilendirdi elbet, hem de fazlasıyla. Bu iki yıllık münasebeti nasıl açıklarım? Kendi halime bıraksaydı belki tutulacaktım ona. Erkek diye alırsan pekala hoşlandığım bir erkek. Kıvırcık siyah saçları, bitmez tükenmez omuzları. Yüksek sesle soruyor, öyle değil mi? Turgut bıyıklarını sinek gibi omuzunda dolaştırıyor. Öyle diyor, hiç kimsenin hiç kimsede hakkı yok. Hepimiz istediğimiz gibi çürümek hürriyetine sahibiz. İyisi mi her çeşit ukalalığa boş vermeli? Ümit gülümsedi, bu dedi biraz Halil. Hayır Rocky, yolunuz Montparnasse'a düştüyse... Oysa Ümit şimdi yalnız kalmalı. Gülümhan bu adamı karşısına boşuna çıkarmadı. O ve öbürleri, hepsi, hatta Maide bir an önce Mahmut'tan silkinmesini istiyorlar. Aykırı geliyor Mahmut. Tesadüfün yardımı olmasaydı Ümit böyle bir adama İstanbul'da yaşadığı ve yaşayacağı çevre içinde şüphesiz hiçbir vakit rastlamayacaktı. Ümit'in dünyasının bittiği yerde Mahmut'un dünyası başlıyor. Ümit kendini Mahmut'a bıraktı mı yolunu izini kaybediyor. Belki de bu yüzden Gülümhan, Suzan, Peri ve ötekiler bu iki yıllık serüvenin manasını ve gelişmesini anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Bir an önce bu adamdan kurtulması için çareler araştırıyorlar. Eğer Ümit Paris'e gitmeden orada bildiklerinin dışında bir şeyler görüp öğrenmeden Mahmut'u görseydi, muhakkak iki ay bile tahammül edemezdi. Paris ondan bir şeyler almış, bir şeyler vermiş, bir şeylerini de değiştirmişti. Bu yüzden bir tarafıyla fena halde Mahmut'a eğiliyordu. İlk gördüğü günden beri. Ama öbür tarafı isyan ediyor, karşısına böyle bir Turgut çıktı mı farkında olmadan dört elle sarılıyor. Zaman zaman duyduğu tiksintiyi andıran duygunun sebebi işte bu. Sabahı beklemeden döndü. Turgut birlikte gelmek istedi, razı olmadı. Kendi kendisiyle didişmekten içi boşalmıştı. Yorulmuştu. Yolda hiçbir şey düşünmediğini sanıyor, halbuki kendine bir karar vermeye hazırlıyordu. Nitekim bebeğe yaklaşırken kaçınılmaz bir kazayı önlemeye çalışıyormuş gibi hızlı, beklenmedik bir fren yaptı. Otomobil çığlık çığlığa durdu, gecenin sessizliği rüzgarda gerilmiş binlerce tel gibi birden uğuldamaya başladı. Ümit bir sigara yaktı, bir müddet sessizliği dinledi, Mahmut'u terk etmeye karar vermişti. Ragıp patronun yanından çıkar çıkmaz beneklenmiş camların önünde durdu. Bir sigara yaktı, yağmuru görmemişti. İçin için, dinime imanıma dedi, işler kızışıyor iyice. Yukarıdan mürettiplerin iri iri konuşmaları işitiliyordu. Ah keratala, bir dakika boşlamaya gelmez, hemen dalga. Sekreterlik odasından iç telefonla baş mürettibi buldu. İhsan baba, yine orada ne kaynatıp duruyorsun? İkiyi bağladınız mı? Âlâ. Birden bir miktar yer istiyorum. Fransız kabinesi düştü düşecek. Radyodan takip ediyoruz. Ha, baş makale dizildi mi? Patron görmek istiyor provasını. Çocukla gönderin. Anadolu Ajansı'nın gece bültenlerini gazetelere dağıtan memur, saçları yağmurdan ıslanmış, gözleri uykulu, kapıdan giriyor. Getirdiği haberleri her defasında yaptığı gibi tek kelime söylemeden masanın üzerine bırakıyor. Ragıp bültenin ilk sayfasına şöyle bir göz atıyor, kapıdan çıkmak üzere olan adamın ensesine. Brady'ye bağırıyor, bu ne çalışkanlık böyle? Bizim radyocular İtalya'daki grevi 7'de aldı 7'de. Siz daha yeni veriyorsunuz. Bir kağıdı buruşturdu attı, ajans değil ömür törpüsü. Bitişik odada sekreter yardımcıları burunlarını özetlenecek haberlere, hurufat cetvellerine eğmişler, floresan lambaların donuk aydınlığını çürüterek çalışıyorlar. Ragıp bir şeyi bir kere bulup çıkardı mı mutlaka gidip bir başkasıyla paylaşacak, elinde bülten kapıda peydahlanıyor. Duydunuz mu diyor, daha yeni veriyorlar grevi, hiç de vermeyebilirlerdi ya, bunun adı ne, ajans, böyle ajansın. Yardımcılarından birisi galiba Salih, yay gibi gerilmiş bir esnemeyi dişlerinin arasına sıkıştırmış tutuyor. Kırmızı kalemle önündeki haberin üzerine iri iri çiziktiriyor. Tek sütuna 18 siyah, Ragıp'ın çalışma tutumuyla uyuşamıyorlar. Mahmut abiyle başka, hatta İrfan. Ragıp çok konuşuyor, çok gürült ediyor, heyecanlı ve dağınık. Mahmut aradı mı ben yukarıdayken? Aramadı. Yok be, telefon ederim şimdi demişti. İçi sıra sürüp götürüyor. Bu gece nöbeti bana devretmesi boşuna mı? Yine bir şeyler çeviriyor olmalı. Kokusu yakında çıkar. Salih birdenbire bilinmez hangi cebinden, bilinmez hangi hareketiyle bir cigara, ama bir tek cigara çıkardı. Parmaklarının ucunda upuzun, kızlığı bozulmamış bir tebeşir gibi bembeyaz. İçerideki diyor, neye gelmiş peki? Kim içerideki, Sadık Bey mi? Evet, Necdet'in dalgasını konuşmuyorlar mı? Ragıp az önce düşündüklerini tekrar diyor. Tevkif ederlerse yeniden 1946, öfkeli ve korkutucu. Salih'in dediğini duymamış gibi iş telefona eğiliyor, klişehaneden bir iki lüzumsuz şey soruyor, öteki gözlerin akı büyümüş, daha alçak, daha yumuşak ve saygılı bir sesle. Ne dersin diye sorusunu tamamlıyor, tevkif ederler mi? Ragıp odasına dönerken kapının eşiğinde duruyor. Ne olur diyor, ederlerse. Oysa masasının başına oturur oturmaz içinde bir anafor. Korkuya aynı zamanda telaşa benzer bir anafor. İşin içine galiba bir miktar merakla karışıyor. Akşamdan beri elini ayağını tutan, onu doğru dürüst bir iş sahibi etmeyen huzursuzluğun altında yoksa bu mu var? Necdet'in yazdığı her satır doğru, taş gibi doğru. Yarın onu tevkif ederlerse yeniden 1946'ya dönüyoruz. Yarın Necdet'i, öbür gün Hasan'ı, daha öbür gün Ragıp'ı. Tekrar mahkeme mahkeme dolaşacak mıyız?